27 Mayıs. Doğaya duyduğum sevgiden olsa gerek, heyecanlanıp o olağanüstü yerleri anlatmaktan, çocukların hikayesini anlatmaya fırsat bulamamıştım. Dünkü mektubumun orasına burasına serpiştirilmiş olarak anlattığım ressamlık duygularına gömülmüş halde tam 2 saat sabanın üstünde oturdum. Akşama doğru genç bir kadın çocuklara doğru ilerliyordu. O yaklaşırken çocuklar yerinden kıpırdamıyorlardı. Kadının kolunda bir sepet vardı. Uzaktan bağırdı. "Filip, sen çok iyi çocuksun." Beni selamladı. Ben de ona teşekkür ettim. Ayağa kalkarak yanına yaklaştım ve "Çocukların annesi misiniz?" diye sordum. "Evet," dedi. Büyüğüne yarım beyaz ekmek verdi. Küçüğünü de kucağına aldı ve tam bir anneye yaraşır bir sevgiyle öptü. Sonra bana dönerek, "Küçüğü Filip'e bırakıp en büyük oğlana beyaz ekmek, şeker, küçük bir de tava almak için şehre inmiştim," dedi. Kapağı düşmüş olan sepetin içinde söylediği malzemeleri gördüm. Akşama Hansıma, bu en küçüğünün adıydı, "bir çorbacık pişireceğim," diye devam etti. "Öbür koca yaramaz. Dün Filip ile lapanın başında çekişirken toprak tavayı kırdı." En büyüğünün nerede olduğunu sordum. Çayırda kızları kovaladığını söylerken sözü yarıda kaldı. Tam bu anda büyük oğlan koşa koşa geldi. Elindeki fındık dalını küçük kardeşine uzattı. Kadınla konuşmama devam ettim. Öğretmenin kızı olduğunu, kocasının yeğeninden kalan bir miras işi için İsviçre'ye gittiğini öğrendim. "Onu aldatmak istediler," dedi. "Mektuplarına hiç cevap vermediler. Onun için kendisi gitti. Allah vere de başına bir şey gelmese. Çoktandır haberini alamadım." Kadından ayrılmak bana zor geldi. Çocuklara biraz para verdim. Şehre inince en küçüğüne de beyaz ekmek alsın diye kadının eline de biraz para sıkıştırdım. Sonra da onlardan ayrıldım. Sevgili dostum, duygularım kabarınca kendi küçük çevresinde günlük rızkını arayarak tasasızca yaşayan yaprakların döküldüğünü görünce, kışın yaklaşmakta olduğundan başka bir şey düşünmeyen böyle bir varlığa rastlamak bütün taşkınlığımı yatıştırıyor. O günden beri oraya sık sık gidiyorum. Çocuklar bana iyice alıştılar. Kahve içerken şekerini onlara veriyorum. Akşamleyin tereyağlı ekmekle sütü de paylaşıyoruz. Her pazar onlara para veriyorum. Kiliseden sonra oraya gitmezsem parayı benim yerime meyhaneci kadın veriyor. Çocuklar çok cana yakın. Bana türlü şeyler anlatıyorlar. Köyün öbür çocukları da etrafımıza toplanınca onların kıskançlıklarını göstermeleri doğrusu çok hoşuma gidiyor. Beni rahatsız ediyorlar diye annelerinin duyduğu endişeyi yatıştırıncaya kadar çok uğraştım. 30 Mayıs. Resim için ne söylediysem şiir için de geçerlidir. Bütün mesele aslında güzel olanı bulup çıkarmak ve onu anlatmaya çalışmaktır. Az kelimeyle çok şey söyleyebilmiş olmaktır önemli olan. Bugün yine güzel bir görüntü gözlerimi kamaştırdı. Hakkıyla anlatılsa dünyanın en güzel manzarası olur. Fakat şiir, sahne, manzara ne demek? Bir tabiat olayını içimizde duymak için daima bazı kalıplara girmek şart mı? Bu girişe bakıp benden yüksek ve güzel bir şeyler anlatmamı bekliyorsan aldanırsın. Beni bu coşkun duygulara sürükleyen bir köylü delikanlısından başka bir şey değil. Her zamanki gibi söylemek istediklerimi yine iyi anlatamayacağım. Sen de yine aşırılığa kapıldığımı düşüneceksin. Söz konusu yine Wahlmein. Böyle olmayacak şeylere hep Wahlmein'de rastlanır zaten. Kalabalık bir grup kahve içmek için ıhlamurların altına toplanmıştı. Böyle durumlardan hoşlanmadığımdan bir bahane bularak oradan ayrıldım. Oradaki evlerden birinden bir köylü delikanlısı çıktı ve geçenlerde anlattığım sabanın bir yerini tamire başladı. Görünüşü hoşuma gittiği için ona yaklaştım. Hal hatır sordum. Konuşmaya başladık ve hemen ahbap olduk. Bu türlü insanlarla çabucak içli dışlı olurum. Dul bir kadının yanında çalıştığını, onun çok iyi bir insan olduğunu anlattı. Kadından o kadar çok söz etti, onu öyle övdü ki ona adam akıllı tutkun olduğunu hemen anladım. Kadının artık pek genç sayılamayacağını söylüyordu. İlk kocası ona kötü davranmış. O da bir kez daha evlenmek istiyormuş. Delikanlının anlattıklarından anlaşıldığına göre kadını çok güzel ve sevimli buluyor. ve onunla evlenmeyi çok istiyordu. İlk kocasının kötülüklerini ona unutturacaktı. Bu delikanlının temiz duygularını, sevgi ve bağlılığını anlatmak için onun söylediklerini sana birer birer tekrarlamalıyım. Onun hareketlerini, sesindeki uyumu, gözlerindeki gizli ateşi sana bütün canlılığıyla anlatabilmem için büyük bir şairin kudretine sahip olmak gerek. Ama aslında onun tavır ve ifadesindeki inceliği anlatacak söz bulmak çok zor. Benim şimdiye kadar yazdıklarım buna yetmiyor. Bana en çok dokunan kadına olan aşkını yanlış anlamam ve kadının temizliğinden şüphe edeceğimden korkmasıydı. Kadının güzelliğini, tazeliğini kaybettiği halde onu cezbedip büyüleyen yosmalığını öylesine güzel anlatıyordu ki söylediklerini ancak içimden tekrarlayabiliyordum. Ateşli duyguların, sıcak ve yakıcı isteklerin bu kadar temiz anlatıldığını hayatımda görmedim. Onların bu kadar temiz olabileceğini de hiç düşünmemiştim doğrusu. Bu masumiyeti ve ilk defa karşılaştığım bu gerçeği hatırladıkça içimin derinden yandığını, bu bağlılığın ve ince duyguların beni hiç bırakmadığını, bu ateşle yanıp tutuştuğumu sana itiraf edersem bana kızma. En kısa zamanda görmek istiyorum o kadını şimdi. İyice düşününce de bunu yapmamalı diyordum. En iyisi onun sevgilisinin gözleriyle göreyim. Belki kendi gözümle şimdiki kadar güzel bulma. Böyle güzel bir hayali niçin bozayım? 16 Haziran. Epey bir zaman oldu sana mektup yazmayalı. Bunun nedenini merak ediyorsundur. Bu yakın zamanlarda birisiyle tanıştım. Öyle birisi ki nasıl anlatsam gönlümü fazlaca oyalamaya başladı. Bu sevimli kızla nasıl tanıştığımı gerektiği gibi sana anlatmak güç olacak. Sevinçliyim, mutluyum ama bilmiyorum ki iyi bir hikaye yazarı da değilim. Bu kız çok farklı. Bir melek sanki. Herkes sevdiği için böyle abartılı ifadeler kullanılır diyebilirsin. Belki de haklısın. Onun ne kadar kusursuz olduğunu ve neden kusursuz olduğunu sana anlatmak tam da elimden gelmiyor. Şu kadarını söyleyeyim. Ona bütün kalbimle tutuldum. Onda anlayış derinliği yanında büyük bir sadelik, demir gibi bir güç yanında okşayıcı bir yumuşaklık var. Birçok uğraşıya, işe güce rağmen yine de tam bir gönül rahatlığı içinde. Ona dair bütün bu söylediklerim tamamen boş sözler. Onun en ufak bir özelliğini anlatamayan pek bayağı genellemeler. Başka bir kere, hayır, başka bir kere olmaz. Bunu sana şimdi anlatmalıyım. Şimdi yapmazsam bir daha hiç olmaz. Çünkü laf aramızda kalemi fırlatarak atımı eğerleyip dışarı çıkmaya mektubuma başlayalı beri 3 defa niyetlendim. Oysa sabahleyin bugün dışarı çıkmamaya kendi kendime yemin etmiştim. Yine de 2'de 1 pencereye yaklaşıp güneşin ne kadar yükseldiğine bakıyorum. Bu isteğimin önüne geçemedim bir türlü. Gidip onu görmeliydim. Görüp geldim işte. Sevgili Wilhelm, bir yandan tereyağlı ekmeğimi yerken bir yandan da sana bu satırları yazacağım. Onu hepsi birbirinden sevimli ve capcanlı 8 kardeşin arasında görmek benim için ne sevinç vericiydi. Böyle anlatırsam hikayenin ne sonunu anlayacaksın ne de başını, değil mi? Peki öyleyse dinle. Şimdi daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Geçenlerde sana Yargıç S ile nasıl tanıştığımı yazmıştım. Onu en kısa zamanda Ücra Kır evinde yahut da o küçük krallığında ziyaret etmemi rica etmişti. Ben de ihmal ettim. O ıssız yerde gizli kalmış hazineyi bir rastlantı eseri bana buldurmasaydı oraya belki de hiç gitmezdim. Uzatmayayım. Bizim delikanlılar bir kır balosu düzenlemişlerdi. Bu baloya da gittim. Şehrin kızlarından iyi kalpli, güzel fakat önemsiz birini koluma taktım. Aramızda sözleştik. Bir araba bulup arkadaşımla yeğenini eğlence yerine götürecek, yolda Charlotte'a uğrayıp onu da alacaktım. Geniş ve seyrek ağaçlı ormanın içinden av köşküne doğru giderken arkadaşım, "Güzel bir kızla tanışacaksınız," dedi. Yeğeni de, "Dikkat edin, ona tutulmayasınız," diye ekledi. "Neden?" dedim. "Çok iyi bir delikanlı ile sözlü. diye cevap verdi. Nişanlısı babası öldüğü için işlerini yoluna koymak ve kendine iyi bir iş bulmak üzere yolculuğa çıktı. Bu bilgiler beni pek ilgilendirmemişti. Akşama yakın avlu kapısına vardık. Havada bir ağırlık vardı. Küçük hanımlar ufukta beliren açık gri kalın bulutlardan bir fırtına kopacak diye korkmaya başladılar. Havadan anlarmış gibi onları avuttum. Halbuki eğlencenin tadının kaçacağını ben de seziyordum. Arabadan indim. Kapıya gelen bir hizmetçi kız, Bayan Lötheim'in inmek üzere olduğunu söyleyerek biraz beklememizi rica etti. Avluyu geçip bu güzel eve girdim. Önümdeki merdivenleri çıkıp da kapıdan içeri girince, şimdiye kadar eşini görmediğim güzel bir manzara ile karşılaştım. Ön salonda 2 ile 11 yaşları arasında 6 çocuk, orta boylu, endamlı, sade bir beyaz elbise giymiş bir kızın çevresini sarmıştı. Elbisenin kollarında ve göğsünde soluk kırmızı fiyonklar vardı. Çocukların yaşına ve iştahına göre elindeki siyah ekmekten birer parça koparıp hepsine teker teker veriyordu. Pek sevimli bir tavırla ekmeği dağıtıyor, çocuklar da ona oldukça içten teşekkür ediyorlardı. Daha ekmek kesilirken küçücük ellerini uzatıyorlardı. Ekmeğini anlardan bazıları sevinçle sıçrayarak uzaklaşıyor, daha ağırbaşlı olanlar da yabancılara ve Lottelerin gideceği arabaya bakmak için avlu kapısına koşuyordu. Lotte, sizi yukarıya kadar yorduğum ve küçük hanımları beklettiğim için affınızı dilerim, dedi. Giyinmekle, bazı ev işlerini bitirmekle uğraşırken çocukların ikindi kahvaltısını unutmuşum. Benden başka kimsenin de elinden ekmek almak istemezler. Ona şu anda hatırlamadığım basit bir iltifatta bulundum. Aklım fikrim onun yüzünde, sesinde, tavrında, edasındaydı. Eldivenleriyle yelpazesini getirmek üzere odasına koştuğu zaman bu şaşkınlıktan kurtulacak zamanı ancak bulmuştum. Çocuklar biraz uzaktan bana yan yan bakıyorlardı. Çocukların en küçüğü ve en güler yüzlü olanına yaklaştım. Hemen geriye doğru çekildi. Lotte kapıya çıkınca ona, "Ver elini dayısına Louis," dedi. Çocuk bu kez samimiyetle elini uzattı. Küçücük sümüklü burnuna umursamadan onu içtenlikle öpmekten kendimi alamadım. Sonra elimi Lotte'ye uzatarak, "Dayı mı?" dedim. "Sizinle akraba olmak mutluluğuna layık olduğumu mu sanıyorsunuz?" Hafif bir gülümseyişle, "Ah," dedi. "Bizde akrabalık çerçevesi çok geniştir. Sizin bunun dışında kalmanız bana üzüntü verir." Gideceğimiz sırada kendisinden sonra çocukların en büyüğü ve 11 yaşlarında bir kız olan Sophie'ye çocuklara iyi bakmasını, babaları gezmeden döndüğünde onu iyi karşılamalarını tembih etti. Çocuklara da sanki kendisiymiş gibi Sophie'nin sözünü dinlemelerini söyledi. Bazıları buna açıkça söz verdi. 6 yaşlarında konuşkan bir sarışın kız, "Ama sen değilsin ki, Lotte, biz seni isteriz," dedi. Daha büyüklerinden iki oğlan çocuğu arabanın arkasına tırmandı. Benim ricam üzerine birbirlerini rahat bırakmaları ve sıkı sıkı tutunmaları şartıyla ormandan çıkıncaya kadar bizimle gelmelerine Lotte izin verdi. Arabaya bindiklerinde hemen hanımlar birbirlerini selamladılar. Birbirlerinin elbisesini, özellikle de şapkalarını övdüler. Gideceğimiz toplantı üzerinde de konuşulduktan sonra Lotte arabayı durdurdu ve kardeşlerini indirdi. Çocuklar bir daha elini öpmek istediler. Büyüğü ablasının elini öperek 15 yaşındaki bir çocuk kadar nazik, öteki ise adam akıllı sert ve çevikti. Lotte küçüklere bir daha selam yolladı. Biz de yola koyulduk. Arkadaşımın yeğeni Lotte'ye son yolladığı kitabı bitirip bitirmediğini sordu. Lotte bitirmediğini söyledi. "Kitap hoşuma gitmedi. Onu size geri verebilirim. Bundan önce de güzel değildi," dedi. Bunların ne tür kitaplar olduğunu sorunca şaşakaldım. Lotte şöyle cevap verdi. Lotte'nin bütün sözlerini çok manalı buluyordum. Her sözünde başka bir güzellik vardı. Gözlerinden durmadan zeka kıvılcımları parıldıyor ve giderek daha çok açılıyordu. Küçüklüğümde romanları seviyordum. Tanrı bilir ya, pazar günleri bir köşeye çekilip Miss Jenny'nin mutluluğunu ve talihsizliğini içimde hissetmek ne kadar hoşuma giderdi. Bu tür duygu karmaşalarını bugün de sevdiğimi inkar etmiyorum. Ama kitap okumak için pek az zaman bulabildiğime göre elime aldığım kitap da tam zevkime göre olmalı. Bana kendi dünyamı veren, benim çevremdekine benzeyen olayları anlatan yazarları severim. Onun anlattıkları benim için şüphesiz bir cennet değilse de bütünüyle tarifsiz bir mutluluğun kaynağı olan kendi ev hayatım kadar ilgi çekici ve güzeldir. Bu sözlerin bende yarattığı tesiri, heyecanı gizlemeye çalışıyordum. Ama bu kontrolüm uzun sürmedi. Von Wakefield ve daha başkalarından derinliğine söz ettiğini duyunca artık kendimden geçtim. Düşüncelerimi ona aynen anlattım. Lotte bir süre sonra ötekilerle konuşmaya başlayınca onların yanımızda bulunduğunu iyice unuttuğumu fark ettim. Bizim yeğen alaylı bakışlara beni seyrediyordu ama ben hiç umursamadım. Dans müziğinden ve danstan söz açıldı. Lotte, dansa düşkün olmak bir kusur olduğu iddia edilse bile ben bundan rahatsızlık duymuyorum. Kendi payıma danstan üstün bir şey bilmediğimi söyleyebilirim. Ne zaman içimde bir sıkıntı olsa akorsuz piyanomda bir dans havası çalarım ve hiçbir şeyim kalmaz, dedi. Konuşurken büyük beğeni ve hayranlıkla siyah gözlerine bakıyordum. Canlı dudakları, taze yanakları bütün benliğimi sarıyordu. Sözlerinin derin anlamı içinde kendimi kaybetmiş, çoğu zaman söylediklerini, kullandığı kelimeleri bile ayırt edemiyordum. Beni tanıdığın için söylediklerimi anlarsın. Sözün kısası, eğlence yerinin önünde durduğumuz zaman ben rüyada gibiydim. Öylesine dalmıştım ki, aydınlık salondan gelen müzik sesini bile güçlükle fark ettim. Yeğen ile Lotte'nin kavalyeleri olan iki bay, Adrian ve Anne, bütün adları kim hatırında tutacak, bizi kapıda karşıladılar ve hemen kızları kollarına taktılar. Ben de benimkini alıp yukarı çıktım. Önce ikişerli danslar yaptık. Birbiri ardına bütün kadınları dansa davet ettim. İçlerinden en çekilmez olanları bir türlü dansa kalkıp işi kesip atmaya yanaşmıyordu. Lotte ile kavalyesi bir İngiliz dansına başladı. Çiftler karşılaşırken onun bizim sıramıza gelmesinden ne kadar hoşlandığımı anlarsın. Onu dans ederken görmeli insan. Ne kadar içten, ne kadar candan dans ediyor bilsen. Doğru söylüyormuş dostum. Onun için gerçekten dans her şeymiş. Müzik dışında hiçbir şeyi duymuyor ve düşünmüyormuş gibi öyle rahat ve serbest bir dans edişi var ki bütün vücudu ahenkle salınıyor. O anda Lotte'nin gözü danstan başka bir şey görmüyordu. İkinci dansa onu davet ettim. Davetimi üçüncü dans için kabul etti. İnanılmaz bir içtenlik ve samimiyetle en çok Alman danslarını sevdiğini söyledi. Alman dansında her çiftin daima beraber dans etmesi şimdi burada moda diye devam etti. Kavalyem iyi vals yapamıyor ve onunla vals yapmazsam bana minnettar kalıyor. Gördüğüm kadarıyla sizin damınız da valsi beceremiyor ve sanırım siz ondan hoşlanmıyorsunuz. İngiliz dansı sırasında sizin iyi vals yaptığınızı gördüm. Alman dansı için kavalyem olmak isterseniz benim kavalyeme gidin ve rica edin. Damınız olayım. Elimi elin üstüne koydum. Kavalyesinin benim damımı eğlendirmesini kararlaştırdık. Dansa başladık. Önce birçok kol geçmeleriyle vakit geçirdik. Hareketleri ne kıvrak ne oynaktı. Valse başlayınca gökteki yıldızlar gibi birbirimizin etrafında dönerken pek az kimse bunu bildiği için önce ortada biraz karışıklık oldu. Akıllılık edip ortalığın yatışmasını bekledik. En acemileri meydanı terk edince ileri atıldık. Henüz ortada bulunan Adrin çiftine katlandık. Ömrümde bu kadar hafif ve canlı dans etmemiştim. Sanki artık etten kemikten bir insan değildim. Kollarımın arasında dünyanın en güzel kızı vardı ve sanki onunla havada uçuyordum. Etraftaki her şey silinmişti. Sana açıkça söyleyeyim. Sevdiğim ve biraz da söz geçirebileceğim bir kızın bu yolda öleceğimi bilsem de benden başka hiç kimseyle vals yapmasına izin vermeyeceğime yemin ettim. Beni anlıyorsun değil mi? Biraz soluk almak için salonda gezdik. Lotte oturdu sonra. Daha önce gizlediğim portakalları getirdim. Başka portakal da kalmamıştı. Bunlar ona çok iyi geldi. Fakat yanında geveze bir kadına bunlardan dilim dilim ikram ettikçe benim içim gidiyordu. Üçüncü İngiliz dansında biz ikinci çifttik. Sırada dans ederken koluna tutunup tertemiz ve olağanüstü güzel gözlerini derin bir hoşnutluk içinde seyrettiğim sırada sevimli yüzüyle dikkatimi çeken orta yaşlı bir kadınla karşılaştık. Kadın gülümseyerek Lotte'ye bakıyordu. Ona parmağıyla bir tehdit işareti yaptı. Yanından geçerken de iki defa anlamlı bir şekilde Albert adını tekrarladı. Lotte'ye "Yanlış anlamayın lütfen. Albert'i merak ettim. Kim bu Albert?" dedim. Tam cevap vereceği sırada büyük bir diziye katılmak için ayrılmak zorunda kaldık. Biraz sonra karşılaştığımız zaman alnında bir düşüncenin belirtisini sezdim. Buraya gelince tekrar koluma girerken "Sizden ne saklayayım?" dedi. "Albert iyi bir insan ve benim nişanlım." Bu benim için yeni bir haber değildi. Çünkü yolda gelirken kızlar bunu bana söylemişlerdi. Ama öte yandan benim için o zaman önemsizdi. Ama ya şimdi? Bu tamamen yeni bir şeydi. Birden şaşkına döndüm. Kendimi unuttum ve çiftlerin arasına daldım. Dansın düzeni bozuldu. Tekrar çabucak düzene girmesi için Lotte beni sürükleyip çekiyor, yanımdan ayrılmıyordu. Dans devam ediyordu hala. Çoktandır ufukta parladığını gördüğümüz şimşekler gittikçe şiddetlenmeye başladı. Gök gürültüleri müziği bastırıyordu. Hava serinleyecekti birazdan. Üç kız ve onların peşi sıra kavalyeleri dansı bıraktılar. Kargaşa büyüdü, müzik durdu. Eğlence sırasında bir felaketin veya korkunç bir olayın ansızın yakalaması bizi her zamankinden daha çok etkiliyor. Bu kısmen aradaki tezatın kendini kuvvetle hissettirmesinden, kısmen de ve hatta daha fazlasıyla duyularımızın o anda uyanık olması sebebiyle etki daha çabuk hissediliyor. Birçok kadının yüzünde gördüğüm hoşnutsuzluğu bu sebeplere bağlamak zorundayım. İçlerinden en akıllısı sırtını pencereye çevirip bir köşeye oturdu ve kulaklarına tıkadı. Bir öteki de onun önüne diz çöküp başını kucağına sakladı. Bir üçüncüsü onların arasına sokulup gözyaşları içinde kız kardeşini kucakladı. Kimileri evine gitmek istiyordu. Ne yapacağını bilemeyenler de gökyüzüne bakarak içlerinden dua ediyorlar, kendileriyle alay eden genç sübbelerin arsızlıklarına karşı koyacak kadar kendilerini toparlayamıyordu. Erkeklerden birkaçı pipolarını rahatça tüttürmek için aşağıya inmişlerdi. Ev sahibi kadın bize pencerelerinde kepenkleri ve perdeleri bulunan bir oda göstermeyi akıl edince hiç kimse bu teklifi geri çevirmedi. İçeri girer girmez Lotte sandalyeleri daire şeklinde yan yana dizdi. Herkesi bir yere oturttu ve bir oyun oynanmasını teklif etti. Gençlerden bazılarının tatlı bir para oyunu oynayacağını umarak ağzının sulandığını gördüm. Lotte, "Sayı oyunu oynayacağız," dedi. "Şimdi dikkat edin. Ben dairenin içinde sağdan sola döneceğim. Siz de sırayla sayacaksınız. Kimin yanına gelirsem kendi sayısını şimşek hızıyla söyleyecek. Duraklayan, şaşıran olursa tokadı yiyecek. Böylece bine kadar sayacağız." Oyunu seyretmek oldukça keyifliydi. Lotte kolunu yana uzatmış dairenin içinde dönüyordu. Birincisi bir diye başladı. Onun yanındaki iki, ondan sonraki üç dedi. Ve oyun böylece devam etti. Lotte daha sonra giderek hızlanmaya başladı. Hızını durmadan arttırıyordu. Biri şaşırdı mı, pat bir tane. Gülüşmeler arasında kaçıran bir ikincisi de bir tane daha tokat. Hızını biraz daha arttırdı. Bundan nasibimi ben de aldım. İki tokat da ben yedim. Bana başkalarından daha hızlı vurduğunu gizli bir sevinçle sezer gibi oldum. Bine kadar gelemeden kahkahalar ve bağırışmalar arasında oyun bitti. Birbirleriyle en çok yakınlık kuranlar bir kenara çekildiler. Fırtına dinmişti. Lotte'nin peşinden salona gittim. Koşup ona yetiştim. Yolda bana "Yedikleri tokatlar onlara fırtınayı, hatta her şeyi unutturdu," dedi. Ona verecek bir cevap bulamadım. "En çok korkanlardan biri de benim," diye devam etti. Başkalarına cesaret vermek için korkusuz görünmeye çalışırken bana da cesaret geldi. Pencereye yaklaştık. Uzaklardan hala gök gürültüleri geliyordu. Tatlı bir yağmur toprağın üstüne hafif hafif düşüyor, iç açıcı güzel bir koku bize doğru alabildiğine yükseliyordu. Lotte dirseğine dayanmış dışarı seyrediyordu. Gökyüzüne baktı. Sonra da bana gözleri nemlenmişti. Elini elimin üstüne koyarak, "Ah Klopstock," dedi. Aklından geçen o güzel şiiri hemen hatırladım. Söylediğiyle bende uyandırdığı duyguların coşkunluğu içinde boğuluyordum. Dayanamadım. Eline doğru eğildim ve sevinç dolu gözyaşları içinde bu güzel eli öptüm. Sonra tekrar gözlerine baktım. "Ey büyük Klopstock, sen bu gözlerde nasıl tanrılaştığını mutlaka görmeliydin. Çok zaman küçük düşürülen o büyük adını bu andan itibaren başka bir ağızdan duymak istemiyorum."